Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Son günlerde Türkiye neredeyse ülke çapında hareketli gelişmelerin yaşandığına şahit olduk. CHP'nin başlattığı adalet yürüyüşünün sona ermesi, Alman askerlerinden İncirlik'ten ayrılması, ülke üzerinde FETÖ'ye yönelik operasyonların devam etmesi ve Avrupa devletlerinin Türkiye'ye karşı sert tutumlarını sürdürmeleri bugünkü bültenimizin ana başlıklarını oluşturuyor. İlk önce Türkiye iç gelişmeleriyle sohbetimize başlıyoruz.
Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünü 9 Temmuz günü İstanbul'da sonlandırdı. Hükümete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan medya grupları ve TRT'nin yoğun sansürüne rağmen 450 kilometrelik yol boyunca on binlerce insan Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Kemal Kılıçdaroğlu sadece herkes için adalet istediklerini, Türkiye halkının hak, hukuk, adalet talebinin çok geç olmadan karşılanmasını istediklerini, günümüz Türkiye'sinde mülkün temeli olan adaletin ne yazık ki sallanmakta olduğunu, adalet olan yeni bir toplumsal sözleşme yapma günü gelip çattığını söyledi. CHP bu toplantıya 1 milyonu aşkın insanın katıldığını ileri sürerken İstanbul Valiliği 170 bin kişinin mitinge katıldığını iddia etti. CHP Genel Başkanı İstanbul'daki yürüyüş sonrası yüz binlerce vatandaşın katıldığı büyük bir topluluğa yaptığı konuşmada 10 maddelik bir teklifte bulundu.
Öte yandan Erdoğan adalet yürüyüşünün ülke düzenini bozduğunu ve PKK ile FETÖ terör örgütlerinin de buna katıldığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yargılayıp cezalandırabilecekleri tehdidinde bulundu. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım da bu yürüyüşün kabak tadı verdiğini ve sonlandırılması gerektiğini belirtti. Ancak Kılıçdaroğlu bu tehditler ve tahkirleri göz ardı edip yürüyerek İstanbul'a vardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bütün bu suçlamaları da İstanbul mitingindeki konuşmasında reddetti. Nitekim Kılıçdaroğlu 10 maddelik teklifinde 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kesin bir dille lanetlediklerini, Türkiye Meclisi'nin kararlı duruşu ve halkın sokağa çıkarak FETÖ darbe girişimine karşı direnmesinin ülkenin anayasal ve demokratik kazanımı olduğunu, AKP hükümetinin Fethullah Gülen terör örgütünün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını bilinçli olarak engellendiğini ve gerçek darbecilerden hesap sorulması gerektiğini vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu, AKP hükümetinin 15 Temmuz kanlı askeri darbe girişimine fırsat bilerek 20 Temmuz sivil darbesi yaptığını 20 Temmuz'da OHAL ilan edip Türkiye Meclisi yetkililerinin gasp edildiğini, sivil darbeye dönüşen OHAL uygulamalarından yasama, yargı ve yürütme gücünün sarayda tek kişide toplandığını, OHAL'ın derhal kaldırılması ve hukuk düzeninin evrensel ilkelere uygun olarak yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti.
Geçen hafta İstanbul Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı on binlerin katıldığı büyük bir mitinge sahne oldu. CHP Genel Başkanı 24 gün önce Ankara'dan başlattığı ve İstanbul'da sonlandırdığı adalet yürüyüşüne İstanbul'da on binler eşlik etti. İstanbul'da adalet yürüyüşüne katılanlar ülkede o halin kalkmasını istediler. Yürüyüşe katılanlar yayınladıkları bildiriyle ülkede o halin kalkması, bu durumdan doğan hasarların telafi edilmesi, yargı kurumun bağımsızlığının korunması, yargıdaki davaların adaletle incelenmesi, geçen yıl başarısız darbe girişimi ardından çalışmalarına son verilen kamu görevlilerinin tekrar işe geri dönme imkanının sağlanması ve gazeteciler ile siyasi aktivistlerin hapisten serbest bırakılmalarını istediler. Bildiride ayrıca Türkiye Anayasası'ndaki değişikliklerin yasa dışı olduğuna da değinildi. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Sıtkı Zila'nın görüşlerini dinleyelim.
Önce şunu söyleyeyim, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsına hürmetim var. Fakat CHP'ye fazla güvenmiyoruz. Yani İslami camiada, Kürtler de değişik nedenlerle, yani Dersim hadisesi olsun, diğer hadiseler olsun, yani Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu, ilk genel başkanı olduğu, Kemalizm'in, ideolojik olarak Kemalist olan bir partinin öncülüğünde bir adalet arayışı bize anlamlı gelmiyor. Ancak buna rağmen herkesin fikir, örgütlenme, kendi ifade etme özgürlüğü var. Yani tasvip etmeyiz, katılmayız ama katılanlara da hürmet etmek lazım. İşin diğer yönüne gelince, yani şimdi Erdoğan yıllarca Türkiye'de iktidarıydı. Diyelim ki yani iktidardı ama muktedir değildi. Bir denge vardı Türkiye'de. Bu dengenin tamamen Erdoğan lehine, derin devlet lehine dönmesinin iki sebebi var. Bir bu PKK'nın çukur siyaseti, hendek siyaseti. Diğeri Gülencilerin tabii NATO destekli, Avrupa Birliği destekli 15 Temmuz askeri darbe girişimidir. Yani tırnak için eğer Erdoğan bugün diktatör olarak onlar tarafından tanımlanıyorsa bunun sebebi hendekçiler ve darbecilerdir. Bunu net görmemiz lazım. Yani normal ülkedeki birçok şeyi rayından çıkaran bu şiddet sarmalıydı. Bu, çünkü meşruiyetin dışına çıktılar. Siyasi mücadeleyi siyasi argümanlarla, araçlarla verseydiler Erdoğan da bu noktada olmazdı. Ankara da bu noktada olmazdı. Bambaşka bir durumda olurdu. Peki Erdoğan'ın günahları yok mu, var mı? Suriye meselesinde biz bidayetinden beri Erdoğan'ın, AKP'nin, Türk hükümetinin siyasetini yanlış görüyoruz. Orada kardeş kavgasına yaklaşımını yanlış görüyoruz. Orada barışçıl bir yaklaşım gösterecekler. Bazı grupları silahlandırmaları, elan biliyorsun Türkiye orada. Yani Rusya'nın Amerika'nın da oraya bu şekilde müdahil olmasının yolunu yine Türkiye, Suudi diğerleri açtı. Ama buna rağmen bir askeri darbeyi, bir hendeyi, bir şunu meşru göremiyoruz. Görmüyoruz çünkü ne Kürtlerin ne de Türkiye halkın maslahatına değildi.
Sayın Sıtkı Zilan'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kaldığı cezaevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazılar çek mektupta en kısa zamanda kimin terörist olduğu belli olacak dedi. HDP'nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kendisine terörist diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sözlerini aynen iade etti. Demirtaş ne senden ne de emrindeki zulüm uygulayıcılarından merhamet dilenmek gibi bir ucuzluğa düşmeyeceğim dedi. Erdoğan Almanya'daki G20 zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Demirtaş ne zaman çıkacak şeklindeki bir sorusuna o bir teröristtir, bizim teröristlere cezaevinden çıkarma yetkimiz yoktur şeklinde cevap vermişti. Cezaevinde yazdığı mektupla Erdoğan'a seslenen Demirtaş, öncelikle şahsımda milyonların iradesini yaptın, hakareti aynen iade ederim. Fakat başka bir açıdan da bu itirafın nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Bizimle ilgili yargı adı altında yürütülen sürecin yargı ile alakası olmadığını, kararın bizzat tarafından verildiğinin ispat külfetinden kurtardın bizi diye yazdı.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'de Gülen grubuna yönelik operasyonlar devam ederken Boğaziçi ve Medeniyet Üniversiteleri çalışanlarına FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda aralarında akademisyen Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'nden Çalışkan'la beraber bir profesör 8 kişi ile Medeniyet Üniversitesi'nde 19 tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP milletvekili Oğuz Kağan Salıcı Twitter'dan Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil. İkameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi diyerek duyurdu.
Geçtiğimiz hafta Türk Kürdistan İşçi Partisi PKK taraftarları Hamburg'da G20 toplantısının ikinci gününde gösteri yaptılar. G20 turumunun son gününde gösteri yapan PKK'lılar, Almanya hükümetinin tüm yasakları ve kısıtlamalarına rağmen yasaklanan posterler ve özel flamalar ve sembollerle gösteri yaptı. Bu arada bazı PKK'lılar Hamburg'da kapitalizm karşıtı gösteriyi ellerinde PKK ve PYD bayrağı, Abdullah Öcalan posterleri ile katıldılar. Halihazırda Almanya'da en az 14 bin PKK yanlısı yaşıyor.
Geçen hafta Alman Spiegel Online internet sitesi Alman askerlerinin Türkiye'den çekilmeye başlayacağını duyurdu. Spiegel Online internet sitesinin haberine göre ilk olarak Alman Hava Kuvvetleri'ne ait tankerler İncirlik'ten Ürdün'deki Erzek üssüne taşılacak. Almanya Savunma Bakanı daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'deki güçlerini Ürdün'e taşımaya hazır olduklarını duyurmuştu. Alman ordusunun İncirlik'te 260 askeri bulunuyor. İncirlik'te bulunan Alman Tornado keşif uçakları ve Airbus'lar sözde IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyon için gözleme ve yakıt ikmal misyonlarına katılıyor.
Geçen hafta Türkiye Ekonomi Bakanı Nihal Zeybekçi'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinliğine katılmak üzere bu ülkeye ziyarette bulunmasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Zeybekçi'nin ikili görüşmelerde bulunmak üzere ülkelerine her zaman ziyarette bulunabileceği ancak topluma açık bir yerde yapacağı konuşmanın Avusturya'da düzen ve güvenliğe tehlikeye sokabileceği ileri sürüldü. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, Avusturya Şubesi tarafından 16 Temmuz'da yapılması planlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinliğine Ekonomi Bakanı Zeybekçi de davet edilmişti. Geçen Cuma'da Hollanda Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in benzer törene katılmasını engellemesine Türkiye Dışişleri Bakanı tepki göstermişti.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongre için İstanbul'a giden Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul etti. Trabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 1 saat 40 dakika sürdü. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi Ukrayna'da temaslarda bulunmuştu. 9 ile 13 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan 22. Petrol Kongresi için Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson İstanbul'a geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştü. Taraflar bu görüşmede Suriye ve Katar krizi gibi bir takım bölgesel meseleleri ele aldılar. Özellikle 15 Temmuz 2016 darbesi sonrası Türkiye-Amerika ilişkileri krize girmiş ve Türkiye'nin tüm ısrarlarına rağmen Amerika FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmemiştir.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çalışma yemeğinde bir araya geldi. Trabya'daki Huber Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı 1 saat 45 dakika sürdü. Aliyev İstanbul'da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi için Türkiye'de bulunuyor. 4 gün sürecek olan kongreyi 100 ülkeden 500'den fazla enerji şirketi ve yöneticileri katılırken, bu çerçevede bugünkü oturuma 50'den fazla enerji bakanının katılması bekleniyor. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in kongre kulisinde bazı petrol ve enerji şirketleri ve ülkelerin yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
Geçen hafta Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, Cenevre'de Kıbrıs meselesiyle ilgili yapılan son oturumda Yunanistan'ın bütün çabalarına rağmen Türkiye'nin uluslararası kanunları çiğneyerek bu müzakerelerin tıkanmasına neden olduğunu bildirdi. Bildiride Türkiye temsilcilerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin anlaşmalar için sunduğu teklifi reddettiğini belirterek müzakerelerin tıkanmasına sebep olduğuna dikkat çekildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ayrıca uluslararası kuruluşlardan da Türkiye'yi Kıbrıs Türk ve Rum kesimlerinin birleşmesi konusunda ikna etmeleri için çaba göstermelerini istedi. Müzakerelerin tıkanmasının başlıca sebeplerinden birinin Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk kesiminde bulunan Türkiye askerlerinin adadan çıkmalarına dair Rum kesimin isteği olduğu bildiriliyor. Ankara ise bu güçlerin Kıbrıslı Türklerin güvenliği için gerekli olduğunu bildiriyor.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine el aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.